7. ayrım, sayfa 56. İblisi öldür, Timur Soykan. 3. bölüm, Yusuf Demir. Ölüler intikamları istenmeyecek kadar yalnızdı. Allah'tan Necmi Hanım'ın verdiği kalın içlikleri giymişim. Gelinin aldığı bot, hanımın ördüğü yün çoraplar bile artık ayakları sıcak tutmuyor. Torunlarım, yavrucaklar kim bilir ne halde. Bu şerefsiz de iyice hareketlendi. Bir soğuktan titriyor, bir yaralarının acısıyla inliyor. Göz kapakları yarım açılıyor. Kendine gelmesi daha uzun sürer. Soruşturmanın ikinci günü psikolog kızla ve muhtarla konuştuktan sonra rehine kadının kazara öldürüldüğünden emin olmuştum. Üç kurşunun hikayesi kafamda netti. İlk kurşun ile kadını vuran nezih, ikincisini Abdurrahman'a sıkmış olmalıydı. Abdurrahman silahını hiç ateşlememişti. Özel tim ekibi silahını eline tutuşturmuş, kadının sırtına namluyu dayayıp tetiği çekmişlerdi. Fatma'nın kazara vurulmasından başka olasılık aklıma bile gelmiyordu. Psikolog kızın ithamlarını müzakereciye konduramıyordu. Şimdi gözümün önüne Bağcılar Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan'ın yarı ezik, yarı tehditkar surat ifadesi geliyor. Makam odasının kapısında gözlerimin içine bakarak "Müdürüm" diye mırıldanmıştı. Rehine olayında şikayetçi olmadığını ben de görmezden gelirsem hiçbir tatsızlık olmadan dosyanın kapatılacağını söylemişti. Öyle mesleğine bağlı dürüst polis rolleri kesmeyeceğim. Geçmişimiz belli. Devlet beni cemaatçi diye damgalayıp kıza almamış olsa belki de kabul ederdim. Neden yapmadım bilmiyorum. Devletten bu şekilde intikam alıyordum galiba. Erkan yanıtımı beklerken halen sırıtarak bana bakan savcıyı kafasıyla işaret etti. Hiçbir şey söylemeden çıktım odadan. Genç komiser soruşturmayı kapatmak için anlaştığımdan emindi. Öfkeden kudurduğunu biliyordum. Talimatlarımı sıraladığımda gözleri ışıldadı. Bu çocuk iyi bir polisti. Kapıdan girer girmez Necmi Hanım, "Yemeğe çağırdın mı çocuğu?" diye sordu. Şehit evladını ev sıcaklığında ağırlamak için planlara başlamıştı bile. O gece yatakta kan ter içinde uyandım. Aylardır görmediğim o kabus yine musallat olmuştu. İçimdeki kötü hislerin ızdırabından soluk soluğa çıkmaya çalışıyordum. Banyoya gidip defalarca sadece rüya diye tekrarlarken aslında gerçeğin ta kendisi olduğunu biliyordum. Çocukların yüzü gözümün önünden gitmiyordu. Nihayet mantık o zamanın koşullarını fısıldamaya başlamıştı. Çaresizliğimi hatırlıyordum. Mazeretler büyük pişmanlığın karşısına beni koruyacak duvara ördü. Rabbime sığındım, tövbeler ettim. Banyodan çıktığımda Necmi Hanım kapının önünde bekliyordu. "Yine o rüya mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Her zaman söylediği o sözleri yine söyledi. "Senin elinden bir şey gelmezdi." Ezana bir saat vardı. Günahları benim sırtıma yükleyip mışıl mışıl uyuyanlara öfkem dinmedi. Sabahı ettim. Hainliğime hükmetmiş savcının pis sırıtışı abdest alırken, namaz kılarken hep aklımdaydı. Sonra yemin ettim. Gerçek dışında tek kelime soruşturma raporuma girmeyecekti. Necmi Hanım bu vicdan azabını dindirecek bir söz olmadığını biliyordu. Tek kelime etmeden üzerime titreyerek sevgisini gösterdi. Gün aydınlandığında bütün gece kar yağdığını fark ettim. Çatılar bembeyazdı. Kahvaltımı yapıp evden çıktığımda bizim emektar makam aracı apartmanın kapısının önündeydi. Levent şoför koltuğundan uzanıp kapıyı açtı. Soruşturmadan vazgeçmediğim için minnettardı. "Büroya gelmeniz zor olur diye düşündüm," dedi. Direksiyonun üzerine yaslanıp karla kaplı sokaktaki boşluklardan temkinli geçti, caddeye çıktı. Tuzlanmış yolda kar kahverengi balçığa dönmüştü. Otobanın iki yanında kar tepeleri vardı. Kar küreme ağaçları asfaltı kazırken tipi insanla alay edercesine karı yeniden otoyola savuruyordu. Kara gümrükten Bakırköy'e bir saatte zor vardık. Bu şehri bunun için sevmiyorum. Kar bile kirlenmeden bir saat kalamıyor. Ülkenin neresinde olursan ol kar yağar, hayat durur. Beyaz bir ıssızlık, sükût içinde kalır insanlar. Burası hiç durmuyor, hep huzursuz. Bakırköy Emniyeti ana baba günüydü. Buğulu camlar, ıslak koridorlar, kalabalık uğultusu, gündüz vakti yakılmış ampullerle memuriyetin kasveti çöktü üstüme. Bir yandan Adem'e büyük ithamları nasıl soracağımı düşünüyordum. Psikolog kızın ifadesini de sormaktan başka çare yoktu. Müzakereci konuşmak için kuytu sessiz bir oda ayarlamıştı. Çok saygılı, adeta misafir ağırlama telaşındaydı. Kahvemizi getirtti, katibi beklerken biraz sohbet ettik. Konuyu o açtı. 9 yaşında bir oğlu, 15 yaşında bir kızı varmış. 80 yaşındaki yatalak annesine baktıklarını anlattı. Haline şükretti. İlk ifadesini aldığımız günden çok farklıydı. Şiş nemli gözlerinin çevresindeki torbalar daha da büyümüştü. Yuvarlak burnunun iki kanadından başlayan derin çizgiler çenesine kadar iniyordu. Sanki bir günde ihtiyarlamıştı. Dingin, hatta elem içindeydi. Sürekli fırça bıyıklarının ucunu çekiştiriyordu. Anası için kederlendiğini zannettim. Aklıma cuma vaazında hocanın anlattıkları geldi. Hazreti Musa Cebrail'e cennette komşum kim olacak diye sormuş. Cebrail sizin oradaki kasap olacak demiş. Hazreti Musa merak etmiş niye onunla komşu olacağını. Gel zaman git zaman bir akşam vakti kasabın kapısını çalmış. Kasap onu çok iyi ağırlamış, yemeğini yedirmiş. Sonra bahçeye çıkıp bir ipi çekip hamağı indirmeye başlamış. Hazreti Peygamber dışarı çıkıp bakmış hamakta yaşlı bir kadın yatıyor. Kasap benim anama inme indi, 10 yıldır ona bakarım. Her gün böyle çevreyi görsün, hava alsın diye yukarı çekerim demiş. Peygamber anlamış ki anasına babasına yaşlılığında bakan en büyük sevabı işliyor, cennetlik oluyor, peygambere komşu oluyor. Bir kat daha sevmiştim müzakereciyi, Allah hepimize hayırlı evlat bahşetsin demiştim. Psikolog kızcağızın ithamları geldi aklıma, zorunda olmasam sormazdım. Katip kanter içinde geç kaldığı için mahcup odaya girdi. Kardan, yollardan bahsedip telaşla bilgisayarını açtı. Biz de zor geldik evladım, bir soluklan dediğimde öyle minnettar baktı ki içim kıyıldı. İnsaniyet kalmamıştı bu şehrin teşkilatında. Müzakereciye operasyon sırasındaki tanıklıklarını sorup durdum. 3. kurşun sesini sorduğumda uzun düşünüp fark etmedim, peş peşe silah sesleri duydum dedi. Psikolog kızın suçlamasını sormaya dilim varmıyordu. Katibe yazmamasını işaret edip incitmeyecek bir özenle ithamı anlattım. Kızın faile gözleriyle özel timcileri işaret ettiğini söylediği zar zor çıktı ağzımdan. İddetlenmedi, gözlerini kaçırdı, ellerini nereye koyacağını bilemedi. Psikolog kızı aşağılamasını, hakaretler etmesini bekliyordum. Sadece öyle bir şey olmadı. Deneyimsiz bir psikologtu. Herhalde olayın şokuyla öyle zannetti dedi. Masanın uzağındaki sandalyede elleri pantolonunun cebinde oturuyordu Levent. Büyük gözlerini Adem'e saplamıştı. İtirafın kıyısında bir yılgınlıkta konuşan adamdan bana çevirdi bakışlarını. Acımasızca Adem'in üzerine gitmemi bekliyordu. Kendimi zorlayarak sordum. Psikolog olay sırasında sürekli cep telefonunla görüşmeler yaptığını söylüyor. Kiminle konuştun? Bu kez gözlerimin içine bakarak konuştu. Suçlu ezikliği dağılmıştı, ben buna sevinmiştim. Memleketi Tokat'tan bir akrabasının İstanbul'a geldiğini anlatıp o gece bizde kalacaktı. Cep telefonu arızalıymış, ankesörlü telefondan arayıp durdu. O olayların arasında ona bizim evi tarif etmeye uğraştım dedi. Levent ajandasına kaleminin ucunu saplayıp küfür tonundaki sesiyle kibar konuşmaya çalıştı. O akrabanızın adını, soyadını, telefon numarasını alabilir miyiz? Adem rütbesi düşük herife omzunun ardından baktı, bana dönerek konuştu. Amca çocuğu Seyit Alaca, ama telefon numarası bende yok, öğrenip size veririm. Babasının 8 kardeş olduğunu, kuzenlerinin sayısını bile bilmediğini, Seyit Alaca'nın da kalp hastası olduğunu, tedavi için İstanbul'a geldiğini anlattı. Olayın yaşandığı gece misafirleri olup ertesi gün memlekete döndüğünü söyledi. Levent Seyit Alaca'nın hangi hastaneye gittiğini sordu. Adem İstanbul'da daha önce kalp ameliyatını yapan bir doktorun muayenehanesine gittiğini, nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Komiser yine ağzını açacakken sertçe bakıp susturdum. İşi müzakere olan adamdan sanki itiraf alacak da ben engellemişim gibi bozuldu. Sadece deneyimsiz bir kızın ifadeleriyle Adem'in üzerine gitmek yakışık almazdı. Bizi kapıya kadar geçirdi Adem. Kar iyice bastırmış, arabanın üzerini kaplamıştı. Levent'le katip ön camdaki karı temizlerken içeride bekledim. Adem de saygısından gitmiyor, yanımda bekliyordu. Dayanamadım, iyi niyetimi vurgulayarak sordum ki yanlış anlamasın. Sen iyi misin dediğimde şiş gözleri daha da nemlendi. Koca burnunu çekti. Ailevi bazı sorunlar var müdürüm derken sanki yalan söylediğini anlamamı istemişti. Kafam iyice allak bullak oldu. Araba egzozundan dumanlar saçarken vedalaştık. Yol boyunca Adem'in üzeri çizgilerle dolu göz torbalarının arasından bir çare bakışı aklımdan çıkmadı. Levent konuşmamak için kendini zor tutuyordu. Nihayet koyuverdi. Bu adamda bir gariplik var dedi. Ben de aynı fikirdeydim. Sadece şımarmasın diye yanıt vermedim. Ağzımdan tek kelime çıksa bütün şüphelerini ortaya dökeceği huzursuzluğundan belliydi. Vitesi sert değiştiriyor, sürekli dudaklarının kenarlarını siliyor, boynunu kaşıyor, habire direksiyonun üzerine eğiliyordu. İlk o zaman düşündüm, bu çocuğun derdi belki de mesleğine tutkusuydu. Bir gün öncesine kadar formalite olan bu soruşturmaya bile dört elle sarılmıştı. Dosyayı ezbere bildiğinden şüphem yoktu. Ne kendini kanıtlama telaşına tanık olmuştum, ne de yüksek rütbelere yaltaklanmasına. Adem'in garip hallerini düşünüyordum ama şüphelerin oturduğu mantıklı hiçbir ihtimali yoktu. Uyandığımda Bayrampaşa'da özel timin binasının önündeydik. Taş binanın buz gibi koridorunda özel tim amiri bizi karşıladı. Levent'e kafayı takmıştı. Bana selam verdikten sonra ona pis pis baktı. Yaşar'a öfke kabarmıştı içimde. Ben haddini bildirmek için uygun zamanı beklerken halen sorgulanmaya meydan okuyan, ekibini koruyan amir pozlarındaydı. Levent'in yüzüne baktığımda bir delilik yapmasından korkmuştum. Gözü dönmüştü ve muhtemelen artistin özgüveniyle rütbemi ezdiğini zannediyordu. Yaşar odasının kapısını açtığında ekip nerede diye sordum. Sanki kendisi bunun kararını verebilirmiş gibi tek tek buraya çağıracağım dedi. Beni onların yanına götür diye emrettim, afallamıştı. Buz gibi koridorun sonuna yürüdük. Duvarda asılı televizyon, 5 masa, 2 elektrik sobası ve sandalyelerden ibaret kantindeki genç polisler ayağa kalktı. Amirleri kumandayı alıp televizyonu kapattı. Beni tanıttıktan sonra odama geleceksiniz, tek tek sorulara yanıt vereceksiniz dedi. Dizginlediğim öfkemle en zarif darbeyi indireceğim andı. Artisti omzuna dokunup susturdum. Onun densizliğine haddini bildirirken genç polislere patronun kim olduğunu gösteriyordum. İfadelerinizi yandaki odada alacağız dedikten sonra Yaşar'a emrettim. Sen odanda bekleyeceksin. Burun delikleri genişledi, gözleri kısıldı. Emredersiniz diye mırıldanarak gitti. Genç polislere işin ciddiyetini göstermek için planım hazırdı. İfade vermek için isim isim çağıracağımızı, bunun dışında kimsenin kantinden çıkmayacağını, tuvalete gitmek isteyenin bile bize haber vereceğini söyledim. İfade verenlerin tekrar kantine dönemeyeceği, yan odada bekleyecekleri talimatını verdiğimde genç suratlarında endişelerin büyüdüğünü görebiliyordum. İfade alacağımız odaya elektrikli ısıtıcı getirttim ve ifadeye nezihle başladık. Biraz daha toparlanmış gördüm karayağız delikanlıyı. İlk ifadesini aldığımız zamandan daha canlıydı. Sandalyeyi gösterdiğimde emredersiniz diyerek oturdu. En çok ona üzülüyordum. Fotoğrafta gördüğüm eşinin, ikizlerinin halini hatırını sordum. Rabbime çok şükür iyiler, ellerinizden öperler dedi. İmanlı genç başka oluyor diye düşündüm. Soruşturmanın merkezinde o vardı. Eğer Fatma önce kocası tarafından öldürücü şekilde vurulduysa açığa bile alınmazdı. Adli tıbbın ön inceleme raporunda Abdurrahman Ercan'ın silahından çıkan kurşunun öldürücü olduğu yazıyordu. Ama kurşuna Abdurrahman değil de özel tim ekibi cesedin eline silahı tutuşturup sıktıysa hepsinin işi biterdi. Olayın sonu cezaevine kadar giderdi. Nezih ifade verirken yine kederliydi, ancak bu kez çektiği tetiğin bedellerini sırtlanamayacak kadar zayıf değildi. İlk ifadesinden farklı tek kelime etmedi. Bağcılar Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan'ın haberi buraya uçurduğundan şüphem yoktu. Ama üçüncü silah sesinin bir dakika sonra geldiği iddiasını beklemediği bir anda sordum. Şaşırmış görünmedi, hayır peşi sıra oldu. Başka seslerle karıştırdılar herhalde dedi. Operasyonu yapan ekipteki diğer polisler de neredeyse birebir aynı ifadeyi verdi. İkisi her şeyin çok hızlı olduğunu, koruma kalkanının arkasında oldukları için Abdurrahman'ın karısını vurduğu anı göremediklerini, üç silah sesinin birbiri ardına geldiğini söylemişlerdi. Hiçbirine inanmamıştım. Çünkü ifadelerini almadan önce gözlerinin içine bakıp gerçek ortaya çıkacak, kendinizi yakmayın dediğimde korkularını, kaygılarını, en fenası mecburiyetlerini görmüştüm. Yaşar onları, şikayetçi bir aile bile yok, devlet size kazık atmaz diyerek ikna etmiş olmalıydı. Hesapta olmayan benim devletten kazık yedikten sonra ahlaklı bir soruşturmacıya dönüşmem, Levent'in ise hakikaten tutkun gerçek bir polis olmasıydı. İfadeler bittikten sonra yan odada bekleyen özel tim ekibine kantine geçebileceklerini söyledik. Hayatını havalı polis bozuyla yaşayan adam odasında bizi bekliyordu. Saygısının zoraki olduğunu belli eden isteksizlikte ayağa kalkıp makamının önündeki koltukları işaret etti. Levent'in huysuzlandığını fark etmesem aklıma gelmezdi. Makam koltuğuna yürüyüp sen o tarafa geç dedim. Ben makamına otururken alçak koltuğu adeta tüneyen adam işin ciddiyetini anlıyordu. Yine midem yanmaya başlamıştı. Ağzıma birkaç leblebi attım. Yaşar'a tepeden bakarken failin eline silahı tutuşturup kurşunu siz mi sıktınız dedim. Bir an sessiz kaldı. Şimdi günahına girmeyeyim ama ifadelerinde yalan söylettiği bütün ekibine ihanet edecek zannettim. Öyle yapmadı. Kahraman polis edasında gözlerini kıstı, dudaklarını büktü, gözlerimin içine bakarak ''Öyle bir şey olmadı, şunu da kayda geçin. O operasyonun sorumlusu benim. Ekibim benim emirlerimi yerine getirdi.'' dedi. Hayatı başrolünde oynadığı bir film gibi yaşamasa bu ifadesine saygı duyardım. Ama biliyordum ki bu dürüstlük, mertlik sayılmaz. Muhtarın ifadesinden bahsedip biraz üzerine gittim, fayda etmedi. Levent yine yerinde duramıyordu. Komiserin de sorusu var dediğimde Yaşar yumruklarını sıktı, kol kasları şişti. Levent küstahça sordu. Operasyon sırasında cep telefonunuzdan hiç görüşme yaptınız mı? Sizi arayan oldu mu? Damarlı eliyle alnını avuçlayıp kafasından ensesine kadar indirdi, bana sitemkâr bakarak konuştu. Operasyon boyunca cep telefonlarımız kapalı olur, sadece telsiz kullanırız. Komiser karşısındaki rütbeye hiç saygı göstermiyordu. Nezih'in müzakerecinin cep telefonuyla konuştuğunu gördünüz mü? Yaşar yumruğunu masaya vurup amirim diyeceksin utanmaz herif diye aykırdı bana de buna nasıl izin verirsiniz dediğinde çok haklıydı. Levent'e hemen dışarı çıkmasını, arabada beklemesini söyledim. Gözleri öfkeyle dönüyor, kendini zor zapt ediyordu. Odadan çıkınca rahat bir nefes aldım. Yaşar'ı da soruya yanıt ver diyerek hizaya getirdim. Ekibinden telefonla konuşan kimse görmediğini ama gece konduya kurulan karargâhtayken müzakerecinin birkaç kez cep telefonuyla görüşme yaptığını söyledi. Katip ifadesini imzalatırken onu uyardım. Bir adamı kurtarmak için ekibini yakma. Yüzüme bakmadı. Çıkarken Allah'a emanet dedim. Emredersiniz diyerek sadece devlet disiplini gereği karşılık verdiğini gösterdi. Kantine girdiğimde genç özel timciler ayağa fırlayıp selam verdi. Hepsine telefon numaramı vermiştim. Fikrini değiştiren olursa beni ararsın dedim. Ben de biliyordum. Ekibine ihanet eden en aşağılık insandır. Bunu yapmalarını istemezdim. Dışarı çıktığımda Levent arabayı kapının önüne çekmişti. Yüz vermedim, o da konuşmadı. Sorusunun yanıtını ifade tutanağından okuyacaktı. Ama benim içime büyük bir şüphe düşürmeyi başarmıştı. Müzakerecinin telefonla konuştuğu kişi tarafından yönlendirildiği ihtimali üzerinde duruyordu. Yaşar ile Nezih'in de aynı şekilde bir telefon bağlantısı var mıydı? Klimanın sıcağı kemiklerimi ısıtmıştı ama bu kez kafam uykuya dalamayacak kadar karışıktı. Hep aynı soruya gelip tıkanıyordum. Varoşta bir fukaranın ve rehin aldığı karısının ölmesi kimin, neden umurunda olsun? Komplo teorisi bile yazılmayacak kadar basit bir olaydı. Bir kıskançlık kriziydi, cinnetti. Şımarmayacağını bilsem Levent'e senaryosunu sorardım. Teker izleriyle kahverengi balçıklara dönmüş karla kaplı caddelerden otoyola çıktık. Katibi emniyete bıraktık. Bizim evin önüne geldiğimizde yollar kapanmış, İstanbul'da hayat durmuştu. Necmi Hanım kapıyı açtığında leziz yemeklerinin kokusu dışarı taştı. Levent yabani bir çekingenlikteydi. Hanımın onu 2 dakikada ehlileştireceğini bildiğim için rahattım. Elini uzatıp öptürdükten sonra yabancılık çekmeyeceğini ilan etti. Terlikledi ki önce tuvalete, elini yüzünü iyice yıka, sonra mutfağa yanıma gel, bana yardım edeceksin. Asi gencin bu talimatlardan mutlu olduğu belliydi. Necmi Hanım anne doğallığıyla onu ailemize dahil ediyordu. Ben de ona uydum, kumandayı alıp televizyonun karşısına geçtim. Levent mutfaktan masaya tencereleri, tabakları taşıyor, arkasından Necmi Hanım'ın yeni talimatları duyuluyordu. Haber bültenlerinde İstanbul'da yağan kar sıra dışı bir felaket yaşanmışçasına veriliyordu. Oysa yıllardır biliyorduk, Anadolu'da bunun 10 katı yağar ama 1 dakika bile haber bültenlerine konu olmaz. 7. Ayrımın Sonu. Sayfa 65.